Ayrım 12 sayfa 130. Yaşarım sandım. Her şeye ve hayata rağmen. Karanlıklara karışırım, sonra nasılsa hep sabah olur. Elimi kendi kanıma batırır, sonra gider yıkarım. Geçip gider sandım her şey. Geçip gider yaşadıklarım, öldüklerim. İyiliklerim ve en çok da kendimi acıtan kötülüklerim. Hepsi geride kalır ve ben her sabah aşkınla yeniden doğarım. Oysa şimdi ne kadar da iyi anlıyorum. Geçmişin uçurumlarına ittiğimiz o anlar hiç kaybolmuyormuş. Hep bir gölge gibi takipteymiş arkamızda. Aldığımız her solukta içimize çektiğimiz o hayat dünden bir türlü kopamıyormuş. Ne yaşasam hep seni kaybetmişim ben. Kime sığınsam hep senmişsin yitirdiğim. Beni şehirlerce, yollarca, aşklarca uzağında o hiç tanımadığım sana bağlayan mektuplarınmış seni yitirmek. Hayatının o hızlı döngüsünde yalnızca küçücük birkaç ana sıkıştırdığın ve belki de yüzlercesine yazdığın gibi yazıp gönderdiğin o birkaç satırı okurken Tanrı ile konuşur gibi titremem ve kendimi aşkın sevdiyen o ilahi vahyini alan son peygamber gibi hissetmemmiş. Sev. Seni sevmek seni kaybetmekmiş aslında. O uzak kentteki hayatımı öldürüp senin göğünün altında, senin şehrinde, senin sokaklarında yeni bir hayata doğmakmış. Seni tanıdığım o Nisan gecesinde sarhoş hayallerimizin üzerine yağan o incecik kar, bu aşkın kutsallığına tanrısal bir işaret gibi beni inandırırken, aslında onu kaybettin diye fısıldıyormuş kulaklarıma. İşte tam da bu anda onu kaybettin. O meyhaneyi hatırlıyor musun? Bu kentin her sokağında, her duvarında, her meyhanesinde aşkımızın o savruk rüyasından kırıntılar bıraktık. Ama oraya bir daha hiç gitmedik seninle. Seninle ilk kez o masada oturmuş, gözlerinden bana gülümseyen çocukluğuma şaşırırken şu sözler döküldü dudaklarından belli belirsiz. Sonsuzluğa uzanan ve yalnız tek noktada kesişen iki tren yoluyuz seninle. İşte o gece o kesişme anıydı hayatlarımızın. Ve ben nasıl da farkındaydım sana dokunduğum anda o rüyadan sonsuza kadar uyanacağımı. Nasıl da farkındaydım eğer sonsuzluğu tek bir geceye sığdırırsam onu ölümsüz kılacağımın. Sonra o Nisan gecesi incecik bir kar olup üzerimize yağarken, o çocuk ellerinle yıllardır üşüyen ellerimi kutsadım. Sonra düşlerimi kutsadı. Ömrün ömrümü, çocukluğun çocukluğumu. Dudakların dudaklarımı, tenin tenimi. Sen benim mucizemdin. İşte o mucizeye dokunmak aslında seni sonsuza kadar kaybetmekmiş sevgili. Ve sonra hayat bitti, aşkın başladı. Şimdi ne kadar da iyi anlıyorum. Sana aşık olmak seni kaybetmekmiş. Bu aşkın seslendiği her yere gitmek, her kapıyı çalmak, her evde uyumak, o parça parça hayatını sokak sokak solumak, İstanbul olmak, Kız Kulesi'nin önünden geçen o hayalet gemi olmak, o sonsuz şefkatine sığınıp çocuğun olmak, sen o bencil ikilemlerinde savrulurken dört duvar ve bir yalnızlıktan ibaret, rutubetli bir evde unuttuğun olmak, bir gün yeniden hatırladığın ama yokluğunla geçen gecelerin yaralarını ne yapsam da bir türlü yüreğimden silemediğin olmak, bir gün terk ettiğin, ertesi gün Tanrı gibi taptığın olmak, hayatını paylaştığın, ekmeğini paylaştığın, kalemini, şiirlerini, sözlerini paylaştığın olmak, hesaplaştığın, kimi zaman kaçtığın, sıkıldığın, boğulduğun ama vazgeçemediğin olmak, birlikte çocuklaştığın, birlikte büyüdüğün, birlikte yavaş yavaş öldüğün olmak, kendinle konuşur gibi konuşup, kendine sarılır gibi sarıldığın, kendini öldürür gibi öldürdüğün olmak, hepsi seni kaybetmekmiş. Hayat seni kaybetmekmiş aslında. Adına kader dedikleri, içinde hapsolduğumuz, ne akışını ne sonunu ne de bize biçilen rolleri bir türlü değiştiremediğimiz o acımasız öyküde benim rolüm seni hep kaybetmekmiş sevgili. Şimdi kusursuz bir aşk romanının kaybetmeye mahkum kahramanı gibiyim. Sonu başından belli bir kaybediş romanı. Çaresizce çırpınıyorum bu aşkın kaderini değiştirebilmek için. Oysa çocuksu umutlarım ve ardından gelen kaçınılmaz yıkımlarım yalnızca renk ve heyecan katabiliyor bu öyküye. Sürükleyicilik katıyor. Ama okuyan herkes biliyor bunun bir kaybediş hikayesi olduğunu. Bir tek ben inanmak istemiyorum. Sense bir yanınla öykünün, bir yanınla dışarıdaki hayatın içindesin. Kopamamışsın sokaktan. Ara sıra başka öykülere karışmak, başka öykülerin kahramanı olmak, başka aşklarda kaybolmak istiyorsun. Bunun adına da özgürlük diyorsun. Söylesene, sence ben neden vazgeçtim hayatın o tatlı şurubundan, o çileksi tadından, o gel geç kokusundan? Neden vazgeçtim yaşamaktan? Neden silahsız neferi oldum bu aşkın? Neden hep savunmasını ben verdim? Neden bir öyküye hapsettim kendimi? Şimdi aldığım her soluk seni benden biraz daha uzaklaştırırken neden nefes almak istemiyorum? Seni benden çalan o hayatı neden istemiyorum? Gerçekliğin içinde kaybolmuş bir hayalden farksızım artık. Aşkım yalnız sözcüklerinde, o kendi kanına batırarak yazdığın öykülerinde soluk alabiliyor. Bense karıştırıyorum öykülerinle o bir türlü parçası olamadığım gerçekliği. Öykülerindeki sevdana inanıyorum, öykülerindeki aşkımıza ağlıyorum. Aşkın beni çocukluğuma götürüyor. Öykülerinde yarattığın imgelerle büyülediğin hayat, o imgelerin içinde kendini bulan ve yazgısını seninle birleştirmeye hazır kadınlar, her an başka bir aşka kapılıp beni yine o dört duvar ve bir yalnızlıktan ibaret, rutubetli evimde geri dönüşü olmayan bir yalnızlığa terk etme ihtimalin, beni o savunmasız çocukluğuma geri götürüyor. Beni hayatın dengeleri içinde kendine bir yer bulabilmesi imkansız bir roman kahramanı yapıyor. Bu şizofren halim ancak bir öykü malzemesi olarak heyecanlandırabiliyor seni. Öykülerinde ağlıyorsun uyumsuz varlığıma. Öykülerinde bu aşkın önünde eğiliyor, beni yitirmeyi kendini yitirmek gibi yaşıyorsun. Beni kaybetmenin telaşını yalnız öykülerinde yaşıyor ama hayatındaki varlığımdan ürküyorsun. Gerçekliğin içinde yaşayan ve en az hayat kadar bencil olan o yanın sana olan bu tutkumu delilikle bir tutuyor. Senin uğruna hayattan vazgeçişim, bu şizofren aşkım, günlük hayatını aksatıyor çünkü. Benimle birlikte hayata yabancılaşmaktan korkuyorsun. Aslında gerçek özgürlüğün bir aşk uğruna kendinden vazgeçmek, aşkınsa o tanrı sevgiliyi bir ölümlü gibi sevmek olduğunu sana hatırlatan bu şizofren tutkum korkutuyor seni. Şaşırıyorsun. Öykülerini okurken satır aralarında bir başka ruhun varlığını sezdiğim anda gözyaşlarına boğulmama şaşırıyorsun. Bu sadece bir öykü diyorsun bana. Sadece bir öykü bu. Neden ağlıyorsun? Beni gerçekten sevdiğine inandığım tek yerin artık sadece öykülerin olduğunu, artık yalnız öykülerinde soluk alabildiğimi, seni hayatın içinde paylaşmaktan yorgun düşmüş kalbimin öykülerinde de paylaşmaya dayanamadığını fark etmiyorsun. Şaşırıyorsun. Sabaha karşı sessizce yanımdan kalkıp gitmeni, o tek cennetim olan uykularımızda beni yapayalnız bırakmanı, sonsuz bir yitiriş gibi yaşamama şaşırıyorsun. Beni yalnız bırakıp başka bir odada uykuna devam ettiğinde rüyalarım kabusa dönüşüyor. Seni rüyalarımda da yitiriyorum, sana ulaşamıyorum, ağlıyorum. Herkes gülüyor halime. Gözyaşlarıyla uyanıyorum. Sense çıldırdığımı düşünüyor, bu uyumsuz halimden sıkılıyorsun. Aşkını bilinçaltımda da yaşadığımı fark etmiyorsun. Aşkımın sınırsızlığı yalnız öykülerinde yer bulabiliyor kendine. Gerçek hayatta değil. Uyumsuzluklar, kaybetmişlikler yalnız öykülerinde cezbediyor seni. Davranışlarımı hayata ait bulmuyorsun. Gerçeklik her geçen gün aramıza gizli duvarlar örüyor. Aşkım bu hayatın içine sığmıyor artık. Ve seni her an biraz daha kaybediyorum. Gözlerim gözlerinden, tenim teninden, adım dudaklarından siliniyor yavaş yavaş. Beni gerçekliğin içinde sevemeyeceksen sevgilim, ne olur içine al. Hayatımdan çekilmek ve ömrümü sana vermek istiyorum. Ömrümü senin yaşamana adamayı, senin içinde kaybolmayı, yalnız ama yalnız sen olmayı istiyorum artık. Beni içine al. O karanlık ruhuna, o büyük yalnızlığına, o seni çocukluğunda terk eden ve dönüp içine her baktığında, boşluğunda yeniden ve hep yeniden kaybolduğun benliğine al beni. O kendinden sürgün kendine al. Yüreğinden öykülerine akan, kalemini batırdığın o sıcak kanını al beni. O kan ki senin ruhundur. Beni ruhunda sakla. Yeter ki bu sevdalı ömrüm böyle yavaş yavaş silinmesin gözlerimden. Kız kulesinin önünden geçen o hayalet gemi gibi. Suçumu bilmiyordum henüz. Seni çok sevmekle görevimi yaptığımı düşünüyordum. Evet, seni bir patlama halinde sevmiştim. Keskin ve yoğun bir ışık altında. Sezgilerim bu ışık altında bütün duygusal hallerini açığa çıkarmıştı. Bu ışığın oluşması için içimdeki çok şeyi yaktım ben. Çünkü o zamanlar sen kalın bir maskenin ardında yaşıyordun. Basma kalıp fikirlerin ve gündelik moda zevklerin vardı. Tek düze yaşamaktan gizli bir haz alıyor gibi görünüyordun. Limanların vardı. Çerçevesi çok önceden çizilmiş tehlikesiz heyecanların, en önemlisi ailen vardı. Onlara duyduğun bağlılık çıkarlarını güvenceye alıyordu. Kalabalıkların içine girdiğinde bakışların, insanların, nesnelerin, olayların üzerinden akıyor, hiçbir yerde sabitleşmiyordu. Dalgın ve bir uyur gezer gibi yaşıyordun sanki. Sana bir ışığın altında dikkatle bakmayanlar bunları görüyordu sende. Ve sen de onların seni böyle görmesini istiyordun. Dokunmasınlar istiyordun. Güçlükle kurduğun bu dengeyi bozmasınlar istiyordun. Seni hiç tanımayanların düşmanca ve kirli bakışlarından korunabilmek için her sabah maskeni biraz daha kalınlaştırıyordun. Ve ne zaman istersen içindeki o gizli odaya iniyor, oradaki kutsal ve deli lambanı yakıyor. Dışarıda, yukarıda, hayatta insanlara söylediklerinin hiç ilgisi olmayan, görüntün ve yaptıklarından çok uzak bir zamanı yaşamaya başlıyordun. Dışarıdaki yaşamınla içindeki gizli zaman arasındaki boşluk büyüdükçe dokunulmaz bir güzellik başlıyordu sende. Dışarıda nasıl akılcı, tutuk, kuralcı, soğuksan, içeride yüzünü deli gibi bir aydınlıkla aydınlatan lambanla fısıldaşarak konuşurken de o kadar akıl dışı, gözü pek, kuralsız ve bütün o dengelerini bir anda yakıp kül edecek kadar sıcaktın. Bir ışık bekliyordun sadece. Onca kalabalığın arasında sana aydınlık bir dikkatle bakacak o gözü bekliyordun. Oysa sana bakan gözler bedeninde takılıp kalıyordu. Maskenden yayılan o soğuk, o uzak güzelliğin sana sahip olmak isteyenlerin tutkularını kışkırtıyordu sadece. Oysa tutkular güçlü ama kabadır. Tutkular ince ve sabırlı bir dikkatle örülü değil, aceleci ve kısa ömürlüdür. Tutkular yaratıcı ve derin değil, yok edici ve anlıktır. İşte bu yüzden sana tutkuyla ve anlık bir hayranlıkla bakanların önüne o yüzeydeki benliğini sunuyordun durmadan. Kendinden hoşnut, basma kalıp fikirlerle yaşayan, modanın peşinden giden, ailesine dengeleriyle bağlı, o soğuk, o uzak kendini sunuyordun onlara. Bu sahte ışıklarla aydınlatılmış dünyada sanki ıssız ve karanlık bir ormanda yaşıyor gibiydin. İçin ne kadar sıcak ve aydınlıksa, dışarıda insan kalabalıklarıyla geçen ömrün o kadar karanlık ve ıssızdı. Kendini, o gizli odanı ne kadar iyi tanıyorsan, bu ormanı, bu tuzaklarla dolu ve her an kaybolabileceğin yolları o kadar az tanıyordun. Bu yüzden hayat denilen bu ormanın yollarında kaybolmamak için, o gizli odandan, o saklı ömründen getirdiğin küçük ama sahici işaretler bırakıyordun geçtiğin yollara. Aradığını bulamadığında, bu işaretlere bakarak dönecektin o kutsal ve deli lambana. O lambanın etrafında uçuşup duran ve güneşe ulaşabilmek için kanatlarını her an yakmaya hazır kelebeğine sırlarını anlatabilmek için o işaretlere çok ihtiyacın vardı. İşte bu işaretler o sakladığın seni en iyi anlatan ayrıntılardı. Sevgin işte bu ayrıntılarında gizliydi. Ve ben ilk onları fark ettim. O ayrıntıları. İşte ilk o zaman anladım. Yüzüne taktığın o maskenin gizlice ağladığını. İşte o zaman gördüm o maskenin dudaklarının sevgisizlikten donduğunu. İşte o zaman anladım. Her sabah gizli odandan binbir özlemle çıkıp üzerine yapışan onca kirli tutku ve onca basit anlık hayranlıklarla dolu gözlerle ağırlaşmış, yorgun ve çaresiz yine oraya geri dönmenin gözlerinde yarattığı tükenişi. Bir maske. Kanar mı? Seni görmedikleri, sana bir an bile içten bir dikkatle bakmadıkları, sadece kör bir tutku olarak kalıp seni anlamadıkları için onlara yaptığın onca acımasızlık, ettiğin onca kırıcı söz, aşağıladığın onca sahipsiz ruh yine gelip seni incitirdi. Onlar seni hemen unuturdu ama sen hiçbir şeyi ve kendini unutamadığın için masken bile kanardı. Ve ben işte o kanayan maskeye vuruldum. Ben işte o maskenin sevgisizlikten donmuş dudaklarına vuruldum. ve hayatımın bütün dikkatiyle baktım ona. Bir maskenin ardında gizlenmiş bir ömre, o kutsal ve deli lambanın etrafında sonsuz bir acıyla dönüp duran kelebeğe, o kelebeğin kanatlarına takılı kalmış iki çıplak göze, ömrümün bütün dikkatiyle baktım. Maske o an eridi. Lamba güneşe karıştı. O gizli odanın bütün kapıları, bütün pencereleri bir anda sonsuzluğa açıldı. Kelebek ömrüme bütün özlemiyle, bütün renkleriyle aktı. Ve hayat denen bu karanlık, bu ıssız orman senin için tümüyle bana dönüştü ve orası senin sığındığın odandan farksız, o oda kadar inandığın ve bildiğin bir yer oldu. Hayatındaki bütün uzaklıklar kalbim kadar yakın oldu sana. Evet, benim için bir patlama anıydı bu. Sana öyle bir ışıkla bakmıştım ki kalbin bu ışıkla sonsuza dek mühürlenmişti. Bir büyülenme anıydı bu senin için. Gelip bana teslim olmuştun. Artık benim gözlerimden bakıyordun her şeye. İçime yerleşmiştin. Bir süre bu aydınlıkla yaşadık. Ve bu süre içinde seni ruhumun bir kiracısı olarak görmedim hiç. Çünkü seninle değiştiğimi, olgunlaştığımı, birçok şeyi fark ettiğimi sanıyordum. Sanki içimdeki yazgı her şeyi göze alarak bana geliş cesaretinle doğrulanmış gibiydi. Bir ödüldün sen o başıboş yazgıma. Bu ödülü aldım ve bir süre sonra kaldığım yerden yeniden başladım yaşamaya. Doğrulanmış ve değişmiş sanarak tekrar döndüm yüzümü kalabalıklara ve yeniden onlar için yaşamaya başladım. Sana ulaşmak, seni anlamak için tek parçaydım, bir bütündüm. Tek bir yerden geliyordu ışığım. Ama sonra zaman geçtikçe yeniden parçalarıma ayrıldım. Bütünlüğüm dağıldı. Işığım yeniden oraya buraya dağılmaya başladı. Kendi ilgi alanlarıma gömüldüm. Senden usul usul uzaklaşmaya başladım. Sadece ve sadece seninle paylaşmam gereken en gizli yanlarımı, adlarını bile bilmediğim, yüzlerini bile görmediğim insanlarla paylaşmaya başladım yeniden. Sadece ve sadece senden onay almam gerekirken, onların onayına sundum kalbimi. Yeniden işim önem kazanmaya başladı. Toplantılar, randevular, iş görüşmeleri, siyasi meseleler, günlük olaylar, rakipler yeniden önem kazanmaya başladı benim için. Aşkınla bana verdiğin ödül giderek solarken, başkalarının ödülleri, başkalarının yaptıklarımı kabul veya reddetmesi daha önemli olmaya başladı. Artık sana gelirken bir bütün, tek bir ışık, tek bir kalp olarak gelmiyordum. Seni eskisi gibi bir bütün olarak değil, parça parça, kopuk kopuk, ani yükselişler ve geriye çekilişler halinde seviyordum. Sen vardın, oradaydın işte, biliyordum bunu. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyordum. Ama senin orada olduğunu ne kadar iyi bilsem de senin yanına o bildiğin, o inandığın ben olarak gelmiyordum. Aklım hep başka yerdeydi. Parçalara bölünmüştüm. Dikkatim hep dağınıktı. Bütün gün sonsuz bir özlemle benimle konuşmayı beklerdin. Bense çoğu sözlerini duymaz. Aklım hep o dağınık, ipleri kopuk parçalarımda, hoyrat bir dalgınlık içinde yüzerdim. Başkalarına en gizli yanlarımı, beni onaylasınlar diye açarken, sana gitgide kapanırdım. Sanki senin beni bilmen, anlaman değil de, onların anlaması, bilmesi her şeyden daha önemliymiş gibi yaşardım. Ve bunca dağınık birçok şeye parçalanmış olarak yaşarken bile sevgi üzerine konuşmadan edemezdim yine de. Bir akşam kalabalık bir grupla beraber yemek yerken aşk biter ve bir gün biteceği için çok güzeldir demiştim. O gece ağaçlıklı karanlık bir yoldan geri dönerken ansızın bana sarılmış o hasretten ışıl ışıl olmuş gözlerinle. Biliyor musun, doğru değildi bu gece söylediklerin. Aşk sandığın gibi bitmiyor. Sevgi bitmiyor. Aksine giderek çoğalıyor. İnsan hiç doymuyor sevgiye. Sürekli doyumsuz kalıyor. Benim sevgim hiç bitmiyor. Hiç doymuyorum sana ama sen neredesin? Söylesene, günlerdir, aylardır neredesin? Demiştin. Evet. Söylediğin her şey doğruydu. İçimde bir yer seni sonuna dek haklı buluyor, anlıyordu. Sevgi ve aşk üzerine durmadan ilginç ve farklı sözler söylüyor, yorumlar yapıyordum. Peki ama ben gerçekten neredeydim? Nereden söylüyordum bütün bunları? Sanki iç dünyam, duygularım, söylediğim sözler kadardı. Sanki ruhumu o parlak ve etkileyici sözcüklerin arkasına saklamıştım. Sözcüklerin izin verdiği yere kadar gidiyordum. Sonra o sözcükler anlamsızca elimden uçup gidiyordu. Ve ben oradan yine o parçalanmış hayatıma geri dönüyordum. Seni o kopuk kopuk ve parçalanmışlığımın ışığında gördüğüm anlarda gerçekten seviyor, gerçekten anlıyor. Sonra yeniden dışarıya, günlük arayışlara, başkalarına, onların onaylarına dönüyordum. Seni ne kadar seversem seveyim, dışarıdaki hayatın benden istediklerini yerine getirmekle zorunlu hissediyordum kendimi. Bu hayat zaman zaman beni senden koparsa da, uzaklaştırsa da, bunun kaçınılmaz bir yazgı olduğunu düşünerek dönüyordum. Aşk bir yanda, hayat öte yanda. İkisi de beni ayrı ve çok farklı yerlere çekiyordu. Sanki umutsuz bir çarmıha gerilmiştim. Her yerde ve istenildiği yanda olma arzusu, acımı giderek daha dayanılmaz bir hale getiriyordu. Bu yüzden sana uzanan kolumu hafifçe gevşetip hayata uzanan kolumun acısını dindirmeye çalışıyordum. Ama nedense bu acı bana hiçbir şey öğretmiyordu. Aksine bu acı, telaş, bedel ödeyerek öğrendiklerimi, geçmişte yaşadığım yoğunlukları, o ışıklı hallerimi bana giderek unutturuyordu. Uzun bir yoldan geldiğim bir gece seni uyandırmamak için usulca girmiştim eve. Yattığın odanın kapısı kapalıydı. Kapıyı açıp içeri girecekken birden içeriden derin içli fısıldayışlarını duydum. İçeri girmekte tereddüt ettim. Yaptığım belki çirkindi ama kendimi engel olamayıp anahtar deliğinden odaya içeriye baktım. Delikten dışarıya bir ışık sızıyordu. O ışıkta sen vardın. Yatağın kenarına oturmuş, elinde fotoğrafın, durmadan ona doğru konuşuyor. Konuşurken bir taraftan akan gözyaşlarını siliyordun.
Sevgilim, beni bensiz bırakma olur mu? Çünkü sen nereye gidersen git ben oradayım. Senin her şeyinle, ben senin ruhunun o yalan yanlarıyla birlikte sevdim. Benim başka gidecek bir yerim yok. Benim senden başka gerçeğim yok. Sende yaşıyorum ben sadece. Sen ne kadar parçalanırsan ben o kadar parçalanırım. Sen ne kadar bütünsen ben o kadar bütünüm. Sen ne kadar kimsesizsen ben de o kadar kimsesizim. Senin kalbinin topraklarında yaşıyorum ben. Beni bensiz bırakma olur mu?
İşte tam bunları söylerken birden hafifçe yana dönüp anahtar deliğine, oradan sana bakan gözüme, hiç bilmediğin, belki de o ana dek hiç fark etmediğin bakışınla baktın. Nasıl bakmış olmalıydın ki bana? İşte o an, bu hayattaki kendimi, kim olduğumu bir anda unuttum. Unuttum başkalarını ve o parçalanmış halimi. Ve odamızın o anahtar deliğinden daha önce hiç görmediğim bir ışık gelip içime aktı. Bu akış anında hissettim. Yaşarken korkunç bir boşlukmuş önüm. Onca yıl beklediğin odandan binbir umutla çıkıp her şeyi göze alan o karşılıksız cesaretinle boşluğunda sonsuza dek düşmeyi göze almıştın. Beni onca sevdiğin, ben görmediğim halde senin bende gördüğün yanların bile bir boşlukmuş bana. Şimdi bu boşluk dolarken ışığınla o dağınık, o binlerce parçaya bölünmüş dikkatim sanki ilk kez dikkatim oluyordu. Sanki o an yeniden doğuyordum bilmediğim bir acıyla. Öylesine yeniden doğuyordum ki onca yıl yaşadığım halde hiç yaşamamış gibi, sanki yaşamayı yaşamaktan daha çok özler gibi doğuyordum. Büyülenmiştim ve bu yüzden ilk kez karışmıyordum kalbime. Teslim olmuştum sana. Çünkü ilk kez söz geçiremiyordum kalbime. Kalbinin topraklarına göç eden ruhum ilk kez kendine dokunuyordu. Ruhum ilk kez dünyaya dokunuyordu. Suçumu anlamıştım. Bugüne dek sevgi üzerine yazılmış tüm sözcükler geri çekiliyordu. Bir anahtar deliğinden ruhun bana akıyordu. Kitabın sonu. 17 Temmuz 2014.